Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman derim ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam, geçen haftalarda seyahat etmenin faydaları, zararları, ilim için seyahat ederiz demiştik. Kendi potansiyelimizi görmek için diyelim hocam. Geçen hafta aklıma gelmemişti.
Evet, evet.
Hocam mesela diyelim ki dağda gidiyorsunuz, uçurumdan ne bileyim 3-5 kişi birisi düştü. Hocam iyi bir dağcısanız belki o tarafınız ortaya çıkacak.
Evet.
Ya hocam işte denize gidiyorsunuz, birisi denize düştü mesela. Adını denizdeki adamı kurtardınız. Cesaretiniz, gücünüz hepsi hocam ortaya çıkıyor. Yani seyahatler sizdeki potansiyeli ortaya çıkarıyor demiştik. Hocam sonra da şey tartışmıştık ama pek onu ben anlamamıştım. Siz daha çok anlıyorsunuz o konuları, metaverse konularını.
Hocam o konuda bir böyle gerekirse bir uzmanı da alalım. Tasavvuf ve metaverse diye hocam. Bir program yapalım yani.
Olur vallahi hocam. Mesela sufiler hocam metaverse eskiden yaşıyorduk biz. Keşif, mükaşefe değil mi hocam?
Evet.
Tayi mekan, tayi zaman. Bu bizim sufilerin uzak olduğu bir şey değil.
Evet. Hocam Kur'an-ı Kerim'de bir yıldızdan bahsediyor. Sirius yıldızı. Kur'an'da Şira adıyla geçiyor hocam. Hmm. Şira adıyla Necm suresinde 49. ayet.
Evet.
Hocam ne kadar uzakta biliyor musunuz bu bizi hocam? 8.7 yani neredeyse 9 ışık yılı. Yani 300 bin kilometre hızla gitsek biz.
Saniyede. Saatte değil yani
saniyede. Saniyede. Biz buraya 9 yılda varabiliriz. Of, bir insan ömrü yetmez. Ama hocam Allah Kur'an'da niye ondan bahsediyor? Dikkatini çekiyor.
Ya en azından
yani kışkırtıyor seni. Git gerekirse git orayı gör yani. Ya da en azından yaklaş ona yani. Ona doğru bir seyahat et yani. 8600... Bir dakika niye 8.6 dedim? 8600 ışık yılı ya. Yanlış ifade ettim.
8000 yıl tabii hocam.
8600 ışık yılı uzakta hocam.
Evet.
Ve gökyüzündeki en parlak yıldız hocam. Şu da ilginç hocam. Göbekli Tepe'de tapınılan yıldızlardan birisi. Daha doğrusu kutsal sayılan yıldızlardan birisi. Bu bazen karıştırılıyor hocam.
Hmm.
Bir şeye tapmak ile kutsal saymayı ayırmak lazım yani.
Yani.
Mesela hocam Hindular ineğe tapıyor diyoruz.
Hmm.
Halbuki kutsal sayıyor.
Bizim Hacer-ül Esved'i Kabe'yi kutsal saydığımız gibi.
Şimdi Hacer-ül Esved'i kutsal saymak başka bir şey. Ona tapmak başka bir şey.
Tabii
yani.
Biz Kabe'ye tapmıyoruz.
Yani Göbekli Tepe'de de hocam Sirius yıldızı o anlamda çok ilginç bir karşılığı var yani. Şimdi demek ki hocam Sirius yıldızına da Şira yıldızına da bir seyahati bir Müslüman aklına koyması lazım.
Vallahi yani. Hocam o zaman gerçekten seyahati hocam sınırlarını bir çok genişlettiniz siz yani. Biz şimdi buradan kalkıp bir başka şehre gitmeyi düşünürken siz yıldızlar arası hocam galaksiler arası seyahate döktünüz. Gerçekten hocam biz müminler olarak bunları hocam önce bizim düşünmemiz lazım. Esasında hocam ecdadımız biliyorsunuz bu gözlem evlerini ilk defa inşa edenler
evet.
Bizim ecdadımız. Ali Kuşçular.
Takiyyüdün er-Rasit. Rasit Tarasut yani gözetleme evet. Gökyüzünü gözetleme şeyi yapmış adam yani.
Hocam o zaman merak etmişler. Biz şimdi hocam merak etmiyoruz mesela.
Evet en büyük sorunlarımızdan bir tanesi hocam bu merak ve hayret şeyini kaybedişimiz yani. Bu biraz hocam çocuklukta oluyor. Çocukların ağzını çok paylıyoruz. Çok merakla şeyler soruyorlar ya.
Hmm, azarlıyoruz.
Azarlıyor. Ya bu kişi bilmiyorum demek lazım yani.
Hmm.
Bilmiyorum ya da sen bunu araştır ya da bir bilene soralım diye. Yani öyle saçma salak sorular olur mu diye. Çünkü hocam çocukların sorduğu sorular ile filozofların sorduğu sorular arasında
Fark çok yok. Büyük
yakınlık var hocam. Yani. Mesela diyelim ki Einstein'ın hocam Einstein yapan şeylerden bir tanesi zamanla ilgili çocuksu algı.
Hmm.
Yani zamanı şey gibi algılamıyor. Yetişkinler gibi algılamıyor yani. Zamanın mesela çoklu zaman olabileceğini ayırt ediyor yani.
Eğilip bükülebileceğini ayırt
evet.
ediyor.
Hmm. Mesela işte hocam oradan tayyiz zaman işte mesela.
Zaten demek hocam biz çocuklarımızın merakını da çok öldürüyoruz.
Çok evet.
Bu manada yani bize saçma salak gelen soruları hocam ciddiye alıp.
İlgilenmek lazım bir de eğitim sistemimiz hocam çok fazla ezberci. Mesela çocukları böyle araştırmaya, düşünmeye yönelten şeyler lazım yani.
Hocam Yusuf Aleyhisselam 6-7 yaşlarında rüya görüyor. Babacığım diyor rüyamda diyor. Ayın, güneşin ve diyor 11 yıldızın bana secde ettiğini gördüm. Babası ciddiye alıp o rüyanın yorumunu yapıyor. Hani malum yorum var işte. Oğlum diyor bu rüyayı da sakın kardeşlerine söyleme diyor.
Evet.
Şimdi bak hocam yani eğitiyor çocuğunu. Gerçek yine olacağı yere varıyor ayrı konu ama Şimdi biz hocam çok amızın merakını öldürüyoruz. Ya böyle saçma sapan rüya mı olur canım seninle? Git Allah aşkına. Akşam çok yemek yemişsin. Bir de sana secde ediyor ha güneş, ay. Demiyor hocam yani.
Evet. Bizde hocam şey, ya bilmiyorum demek bize ağır geliyor hocam. Halbuki bilmiyorum ya, ne olacak ki?
Gel oğlum beraber araştıralım da diyebiliriz.
Yani o da olur. Ya da bunu sen araştır, bana şey et yani. Bilgi ver. Şimdi benim en küçük oğlum özellikle Kutluş çok fazla meraklı. Bir de yüksek matematikle de ilgileniyor. Üniversite matematiği şu anda şeyde, lise son sınıfta. Oğlum diyorum, bunları bana ne anlatıyorsun? Ben bunların, ben bildiğim bakkal matematiğiydi. Ötesini bilmem ki dedim yani. Tamam mı? Ama dedim abinlerle mesela bu konuyu müzakere et. Yani ya da şey, seni ben matematikçi uzmanlara götürüyorum. Bunlar beni çok aşan şeyler yani. Bilemem ki.
Engel olmak yerine teşvik etmek, yönlendirmek. Evet.
Şimdi geçen bir mevzu oldu, tartışıyorduk. Tartışmada ben yanılmışım yani. Adam biliyor yani. Biz güneş sistemini, Neptün en son Plüton. Geçti Plüton, artık gezegen sayılmıyor da. Oraya kadar düşünüyordum. Halbuki oradan öteye olan göktaşların olduğu bir alan var. Orası Plüton ile güneş arasındaki alandan daha büyük yani. Ben şöyle düşünüyordum. Plüton'u geçtiğin zaman, biraz geçtiğin zaman güneş sisteminden çıkıyorsun yani. Şey, tamam mı?
Yol bitti artık sen.
Başka sistemine, ya da başka bir sisteme doğru gidiyorsun yani.
Evet.
Çuvallamışım, adam biliyor. Evet. Yani merak, çocukların merakını kışkırtmalı yani.
Eyvallah. Hocam o zaman şöyle diyor İmam Gazali. İnsan batını gözünde kullanmalı bu tür tefekkür işlerinde. İkisi hocam olursa belki sizin bu metaverse gezilerinde ibretlik inşallah çok şeyler hocam ortaya çıkabilir. Belki hocam tasavvuf adına bunu değerlendirmemiz lazım dediğiniz gibi. Evet.
Evet.
Şimdi hocam ikinci kısım diyor seyahatlerde ibadet maksadıyla yapılan seyahatlerdir. Onu hocam hepimiz biliyoruz. İşte Mescid-i Haram'a, Mescid-i Nebevi'ye, Mescid-i Aksa'ya diyoruz seyahat edilir. Peygamber Efendimiz bu üç mescid dışında başka bir yere diyor ibadet için gidilmez. Yani gideceksen Kabe, efendim Ravza ve Mescid-i Aksa diyor hocam. Tabi hocam ben Mescid-i Aksa'ya da gittim, bunu da söyleyeyim. Çok kolları garip hocam. Yani Müslümanların halini görmek de hocam çok önemli. Hatta hocam şunu söyleyeyim, hani ben de gitmeden önce şunu diyordum. Yani burası bir işgal altında. Kurtulsun öyle gideyim diye düşünmüştüm ama hocam işgal altında bile olsa gidip oradaki hocam Müslüman kardeşlerimize bir
moral, motivasyon
vermek çok önemli hocam. Onlara alışveriş yapmak. Hocam gidince onu fark ettim. Bir de hocam Müslüman ülkelerin böyle seyahatleri birbirine çok destek veriyor. Mesela hocam en çok sevindiğim seyahatlerden bir tanesi Bosna. Diğeri de hocam şeydir. İşte Kudüs. Hocam Bosna'da da böyle hakikaten Müslümanlar, Fatih'in torunları ama gariban. Hocam bütün Avrupa destekliyor oradaki Sırpları ve Hırvatları. Boşnaklar hocam bir Türkiye destekliyor işte. Ne kadar destekleyebilirse. Hocam bizim buraya gitmemiz, alışveriş yapmamız dehşet bir motivasyon veriyor onlara. O yüzden hocam yani ben buradan şunu da söylemiş olayım. Yani Kudüs'e, Bosna'ya, İstanbul hocam garip olduğu yerlere gidip oradaki Müslümana alışveriş yapmak, sohbet etmek, sarılmak, kucaklaşmak çok önemli hocam.
Evet.
Bunu hocam Gazali Hazretleri söylememiş, ben söylemiş olayım.
Orada şey de yani bir ruhsal ve duygusal alışveriş de oluyor. Bu insanı çok zenginleştiriyor yani. Şeyin, insanın hocam en büyük sorunlarından bir tanesi her şeyi sıradanlaştırması ya. Farklı insanlar, farklı mekanlar, farklı şehirler, farklı tabiat ortamları o şeyi kaldırıyor işte. Senin sıradan bakışını ortadan kaldırıyor. Orada başkasının görmediğini görüyorsun. Erzurum'a gitmiştik hocam mesela. Oradaki tarihi eserleri gezerken ben böyle sanki içine giriyorum. Onların yapıldığı yüzyılda insanlar zihnimde orada canlanıyor, konuşuyor falan filan yani böyle. Şimdi ama mesela bir Erzurumlu oradan geçerken, ya bu Trabzon için de geçerli yani sataşma anlamında anlaşılmasın. Trabzon'daki tarihi eseri her gün görüyorsa insan o kadar şey etmiyor. O kadar incelikli dikkat etmüyor. O kadar önemseyemiyor yani.
Hocam Sultanahmet
yani.
Camisi, Süleymaniye Camisi çoğu zaman bir Müslüman hiç dikkatini çekmez. Ya yapmış işte, büyük kubbe derler, geçerler. Bir Japon gelir, bir Amerikalı, Kanadalı gelir. Altına yatar, saatlerce kubbesine bakar. Saatlerce minaresini inceler. Saatlerce hocam hatlarını, mimari özelliklerini inceler mesela. Bu da hocam dediğiniz gibi güzellikleri keşfetmek. Bir de hocam ön yargıları da yıkıyor seyahatler. Negatif düşünüyorsunuz mesela. Gidiyorsunuz çok sıcak kalın insanlar. Ya diyorsunuz ben yanlış düşünmüşüm diyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Bu da çok önemli. Bir de hocam tabii seyahatlerde şu olacak maalesef. Bu haçta gelen kardeşlerimiz. Yani orada işte Araplar şöyle böyle ya pozitif görmek lazım hocam. Negatif tarafları deşelemek bize ne çıkar? Elimize hiçbir şey geçmez. Orada gördüğümüz bir güzellik varsa onu anlatalım değil mi hocam?
Evet, kesinlikle.
Kötülüğü de yani faydamız olacaksa terapi yapmak için anlatalım sadece.
Evet. Ama yani bir yerleri gezmişsin, o kadar güzellik görmüşsün hocam. Bu şeye benziyor şimdi. Bir güzel insan görüyorsun hocam, tamam mı? Diyelim ki yüzünde bir yara var. Şimdi sadece yaradan bahsedersen, o güzelliği göz ardı edersen ne olur
yani? O insan ruh güzelliğini yansıtmazsınız değil mi?
Ha, evet. He, bazen insanın mesela Sokrat hocam bir filozof. Yani suratı hiç güzel değilmiş yani. İlginç. Ama adamın bir ruh güzelliği var yani.
Ama felsefesi
yani
bugüne gelmiş işte.
Evet, bir ruh güzelliği de var. Bir insaniyetli tarafı da var yani.
Bu da hocam demek ki seyahatler insanı hocam bu güzellikleri ortaya çıkarma. Veya kötü tarafını hocam. Adam gidiyor hocam hep kötülükleri görüyor mesela. Anlıyorsun ki bu adam da bu gezmesinden sadece kötülükleri görmüş. Dün hocam çok güzel bir söz okudum İbn Acibe'den, bu İkazül Himem, Hikemet Ayı'nın şerhi. Sen diyor olayları süt gibi içersen süt olur, şerbet diye içersen şerbet olur, zehir diye içersen zehir olur sana diyor. Yani hocam algımız esasında gerçeklik hale geliyor. Ben yani şimdi Trabzon'a gittim hocam, oradaki yeşilliği, dağları görürsem, o efendim güzelim yeşillikleri, Trabzon benim için cennet oluyor.
Evet.
Ama cehennem de yapabilirim istersem.
Evet.
Orada gördüğüm ters muamele, bir yanlış hareket bütün hocam seyahati berbat edebiliyor yani, onu da söyleyeyim. Hocam geçen anlattılar bir umre seyahatinde. Birisinin valizi yanlışlıkla Fransa'ya gitmiş.
Evet.
Ama o umreyi o grubun başında hocanın hiçbir kabahati yok. Yani Türk Hava Yolları biliyorsun hocam, siz bagajınızı daha uçağa binmeden veriyorsunuz. O bagajı hocam siz de teslim etmiyorsunuz değil mi? O bagaj kendi kendine uçağını buluyor.
Evet.
Ama nadiren tek tük keresinde de yanlış uçağa binip sizle beraber gelmiyor. Hocam iniyorsunuz havalimanında. Herkesin valizi tamam. Sizin valiniz, kılık kıyafetiniz yanınızda yok. Hocam ben o yüzden şöyle yapıyorum. Uçağa binerken yine bir hırkaydı, yelekti. Yani sıcak soğuğa göre birkaç parça eşya yanıma alıyorum hocam. Ne olur ne olmaz. Hocam bazen uçağın içi çok soğuk oluyor.
Evet.
Uçağın içinde Sibirya yaşıyorsunuz. Bazen iner inmez daha bagaja gitmeden yağmurda yürüyorsunuz mesela. Efendim havalimanına kadar. Uçaktan hocam bazen biliyorsunuz merdivenden yürüyorsunuz. Hocam bu kılık kıyafet fayda ediyor. Bir de hocam mesela valiz kaybolduğu zaman ortalıkta hocam böyle kısa kollu gece yarısı soğuk bir yerde kalmamış oluyorsunuz. Şunu diyeceğim hocam, bu kardeşimiz o kadar hocam abartmış ki valizim gelmedi işte şikayet edeceğim hocaları, diyaneti, turizm ajantasını. Hocam 2 haftayı kendine zehir etmiş. Tam da seyahat bitmiş, adamın valizi geri gelmiş. Türk Hava Yolları getirmiş. Hatta demiş ki bu aracılar, umreciler, ya demişler para toplayalım, sana 0 elbise alalım, hani elbisen yoksa falan. Yani niye bu kadar dert ediyorsun? Yani hocam bazı insan takıntılı oluyor seyahatlerde. O takıntıdan dolayı da hocam, mesela hocam gittiğiniz otelde ufacık bir yer temiz olmayabilir. Netice kendi evinize gitmiyorsunuz.
Evet.
Hocam biraz da gözünüzün hafif kapalı olması lazım.
Kesinlikle. Yoksa insan hocam hayatı kendine zehir ediyor. Bizim insanımızda böyle bir huy var hocam. Yaygın bir huy. Böyle kolay şey diyoruz yani böyle. Alerji kapıyoruz yani. Yani halbuki moralimiz hocam bizim kolumuz, kanadımız yani. Kendi kanadımızı niye kırıyoruz? Bir de şey, bir insanın kalbini haksız yere kırmak hocam büyük kötülük değil mi?
Öyle.
Peki kendi kalbimizi niye lüzumsuz yere kırıyoruz? Öyle değil mi?
Doğru.
Ya bu da. Ve gerçekten kalp kırılmasında dediğimiz o hayal kırıklığı halinde hocam, kalp, TÜBİTAK'ta bilim teknikten makale vardı, kalp fiziksel olarak bir şey yaşıyor hocam, bir kırılma olayı yaşıyor yani, bir şeyler oluyor. Dolayısıyla kalp açısından gerçekten risk oluşturan şeyler bunlar. İnsanın eleştiri hakkı hocam olmalı elbette, fakat bir insan eleştiri manyağı olursa hocam, o zaman sıkıntı olur, manyak olur yani.
Yok hocam, gerçekten
insanları da manyağa dönüştürür, kendini de.
Hocam inceleme yapmışlar. Ne kadar bir seyahat lüks olursa o kadar hocam şikayet çok oluyor. Hocam yani bir çadır bulup dağın başında serin havada yani efendim geceleyen bir vatandaş mı mutlu, yoksa 7 yıldız otelde her şey lüks hocam orada daha mutsuz biliyor musunuz? 50. çeşit tatlı hocam yoktu otelde diyor. Ben de şu tatlıyı severdim. Evet. 50 çeşit vardı ama bu yoktu nedense diyor. Keyfi kaçıyor herifin.
Ben düşünsenize onun için ne kadar hayal kurmuş, ne kadar para harcamış ve sonunda son derece şey yani mutsuz bir şekilde oradan dönecek yani.
Yani hocam düşünebiliyor musunuz? Adam mesela first class seyahat ediyor uçakta. yine de mutlu olmuyor. Diğer hocam 11 saat bazen hocam uzun uçak seyahatleri yapıyoruz. Hani böyle uzak kıtalara. 10 saat hocam 9 saat sürüyor seyahatler. Birisi hocam böyle ufacık yerde oturuyor. İki büklüm. Ayakları uyuşmuş. O şikayet etmiyor. First class'ta böyle yata yata giden vatandaş. Ya işte diyor şu yoktu bu yoktu. Yemekleri beğenmedim diyor falan. Hocam bu yüzden bu eleştiri aslında özellikle seyahatlerde tamamen stop yapmamız lazım. Durdurmamız lazım. Çünkü seyahatin hocam bereketini, ibret taraflarını ve keyfini tamamen kaçırıyor hocam.
Kesinlikle. Birden şey geldi aklıma hocam. İlk kez uçağa binmiştim. Ankara'dan İstanbul'a uçuyorum. Eskiden uçak çok pahalıydı biliyorsunuz yani. Çok, çok lüks bir şeydi yani.
Lüks bir şeydi hocam. İş adamları binerdi sadece.
Ve çok erken saatte ben bindim. Güneş daha yeni doğacak yani. Ama bulutların üstünde daha yeni doğuyor. Yani aşağıdan göremiyorsun onu.
Anladım.
Hocam bulutların üstüne öyle bir pembe renk atmış ya. Ki yani güneş böyle hafif kızılımsı falan filan. Diyorum ki şey olsa şu kapıyı atsalar da kendimi şu bulutların üstüne atsam ben. Hocam, o bulutlar beni tutsa orada ama yani.
Tabii düşmesek aşağıya.
Evet.
Bir de hocam -30 derece soğuk olmasın.
Evet, evet o da var. Ama şey mesela hocam yani onu görmek mesela güneşin o kadar yüksekten doğuşunu bulutların üstüne doğuşunu görmek falan. Bu da bir seyahat yani. Büyüleyici bir şey yani. Şimdi hayattan biz o anlamda tırnak içinde tat almasını şey etmişiz yani. Unutmuşuz yani.
Hocam Türklerde böyle bir nasıl bir diyeyim size böyle çok eleştiri ruhu çok son zamanlarda hocam çok arttı ya. Bu seyahatlerde, bu gittiğimiz gördüğümüz
çok
yerlerde.
Çok şikayetçi, çok
pisler,
böyle.
Çok berbattı.
Yani kendini de bu şey ediyor. Yani kendi moralini de bozuyor. Başkalarını da son derece şey ediyor yani. Bozuyor. Halbuki yani insanın yani o kadar kalbini o kadar dallanana sıkıştırdığın zaman bizim Karadeniz'e darlanmak derler. Darlandım derler tamam mı? Darlandım. Nedir? Yani çünkü şey diyorsun kendini sıkıyorsun, kasıyorsun. Böyle elini hocam her daim yumruk halinde tutarsan ne olur? Kramp girer koluna yani.
Hocam bir şey efendi iki müridini göndermiş İstanbul'a diyelim. Gidin demiş bana İstanbul'la alakalı bilgi getirin. Birisi hocam işte güzel bir bölgeye gitmiş. O efendim her taraf medrese, han, hamam, mektep, kütüphane. Demek hocam Osmanlı'nın güçlü olduğu Fatih'e gitmiş mesela. İnsanlar demiş gayet müetteb. Herkes selam veriyor birbirine falan. Güzel övmüş. Diğer hocam tutmuş Taksim gibi pera dediğimiz hani bu içkinin falan bol olduğu, kumarın olduğu yere gitmiş. Yok efendim demiş. Herkes demiş işte işlet hayatı yaşıyor, kumar oynuyor falan. Kavga, dövüş eksik olmuyor falan. Şimdi ikisi haklı esasında.
Evet.
Haksız değil ama ikincinin haklı olması ona bir fayda getirmiyor. Onu demek istiyorum hocam. Onu mutsuz etmekten başka bir işe yaramıyor yani.
Yani evet. Ya eleştiri aslında bir de eleme kökünden geliyor hocam. Yani sadece negatif şeyleri görmek de bir hastalıktır yani. Hani kusur arama mantığıyla bakmak yani. Yani insanın kusur araması gereken yerler elbette var ama genel yaşam tarzı böyle olduğunda hocam ondan sonra ne oluyor? Şom ağızlı insanlar çıkıyor ortaya yani.
Hayır konuşmayan, hayırsız hayırsız laflar eden
evet.
İnsan tiplemez
onun
hocam.
İçin şey yani böyle insanların sözlerini şey etmemek lazım bence. Çok da tiye almamak lazım. Yakınımız bile olsa, büyüğümüz bile olsa bunları duymazlıktan gelmek
veya
lazım.
Veya konuyu değiştirmek lazım hocam.
Evet. Bazıları diyor ki nasıl duymazlıktan geleceğiz? Diyorum ki burnunuzun ucunu görüyor musunuz? Görmüyoruz diyorlar. Halbuki görüyoruz hocam. Gözümüz görüyor. Beynimiz o görüntüyü yok sayıyor. Çünkü bana lazım değil diyor
ne
hocam.
Yapayım, bunun ucunu. Sabah akşam görsem bana ne fayda edecek?
Bana ne faydası var? Benim başka şey görüyor. Bunu anlatınca bazıları diyor ki hocam diyor bunu dediğin de şimdi burnumuzun ucunu hep görüyoruz ya. Görüntü bozuktu. Şimdi bazı şeyleri duymazdan gelebiliriz yani. Hayatta illa her şeyi duymak ve her şeye anında reaksiyon vermek zorunda değiliz yani.
Hocam işte o Lazlı'ya ve Türk'le çok aykırı bir şey. Biz her duyduğumuzu anında cevap verelim. Her
hocam,
duyduğumuz negatifi hemen
hocam,
aktaralım
hocam, hocam ben öğrendim. Bir sene uğraştım öğrendim. Anında tepki vermemeyi herkes öğrenebilir yani.
Doğru hocam. Bunlar hep öğrenecek
çünkü
şeyler.
Çünkü ben yapı olarak bizim Karadeniz'de aileler deli olur ya. Yani böyle şey böyle kendilerine mukayyet olmaları çok zor karakterlerdir yani.
Olabiliyor demek hocam.
Oluyor evet.
Peki hocam inşallah bunlar hepimiz Allah nasip eylesin. Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam, üçüncü kısım seyahat. Dinine zarar veren makam, mevki, mal, para, idare amirliği ve dünya meşguliyeti gibi şeyleri bırakıp başka yere gitmek için yapılan yolculuktur. Şimdi hocam, İbrahim bin Ethem biliyorsunuz Horasan'da valinin veya oranın melikinin oğluyken, prensi iken veya padişahı iken diyelim. Hocam, mal, makam, mevki, bunun tabi aldatıcı yönleri de var. Bunlar hocam bir zuhurat üzerine terk edip başka yerlere giriyor, başka diyarlara. Çünkü hocam orada mesela padişahlığı bıraksa bile yine de herkes onun peşini bırakmayacak.
Eskiden
padişah olduğu için herkes saygı gösterecek, ikram edecek falan. Gidiyor hocam, tanınmadık yerlere gidiyor. Çünkü hocam manevi gelişime zararlı bunlar bazen. Hocam bu da ilginç bir sefer cinsi. Dini hükümlerini yaşayamayan bir kimse için böyle bir sefere çıkmak farz olur. İmam Gazali hocam biliyorsunuz kendisi de bu seyahati yapmış. Bağdat'tan Şam'a gitmiş. Şam'dan Kudüs'e geçmiş hocam. Bir rivayet hocam, yani Bağdat'ta bu haşhaşiler peşine düşmüşler öldürmek için. Ondan kaçtığını söylüyorlar. Kendisi de işi ama öyle değil. Kendi işi manevi hakikat bulmak için seyahat ettim diyor.
Çünkü orada sonuçta Nizam-ı Mülk'te dostluğu var. Nizam-ı Mülk ona koruma sağlardı yani.
Tabii ki.
O var. Japonya'da buharlaşan insanlar var.
O ne demek hocam? Nasıl buharlaşır insan?
Hocam, böyle kendine yeni hayat kurmak isteyenler birdenbire hocam izini kaybettiriyor.
Allah Allah.
Evet.
Bu da yeni çıkmış hocam ya.
Evet, yeni bir şey yani.
Tamamen farklı bir insan olarak farklı bir yerde mi?
Farklı bir yerde, tamamen sıfırdan yeni bir hayat kuruyor yani.
Hocam, daha çok bu ajanlık filmlerinde falan oluyor bunlar.
Evet. mesela 42 yaşında hocam Sugimoto diye bir adam diyor ki, insan ilişkileri beni bıktırdı. Ufak bir valiz hazırlayıp kayıplara karıştım. Bir türlü kurtuluş gibi bu benim için diyor. Hocam, mesela insanların kendini böyle çok sıkışmış, hatta boğuluyorum gibi hissediyorum der. Bu bazen bir okul olabilir, bazen iş yeri olabilir, bazen arkadaş çevresi olabilir. Ya da dediğiniz gibi o şehir olabilir. Böyle durumlarda insanın seyahati gerekirse de demin dediğiniz gibi göç etmesi zaruri bir şeydir yani.
Hocam, belki de bu ferdi göç, bir anda kaybolmak dinimize aykırı. Şundan dolayı sıla-i rahim falan ihmal
o tabii
oluyor.
Şu ama kastettiğim şu hocam, oradaki kültür bunu bazen zorunlu hale getiriyor. Eyvallah. Yani.
Bu hocam, şimdi çok güzel örnek var burada. Süfyan-ı Sevri'yi sırtında bir torba ile gördüler. Ona nereye gidiyorsun diye sordular. O da cevap olarak falan köyde yiyeceği daha ucuz veriyorlar dedi. Şimdi hocam, İstanbul'da yaşıyor kardeşlerimiz. Ya ev kiraları olmuş dünya para. Ulaşım bir para hocam. Yumurta ayrı para. Şimdi hocam, o kardeşimizin köyünde babasından kalan bir evi de var icabında. Emekli bir insan. Hani iş mecburiyeti de yok burada. Evet. Çocuk yuvadan uçmuş. Ben hocam hayret ediyorum ya. Niye İstanbul'da ısrar? Ya burada bir güneş görmeyen insana ayaklarına baktığınız gece konuda yaşıyorsunuz. Bodrum katında yaşıyorsunuz hocam da. Halbuki emekli maaşınız, gitsiniz köyünüze, kasabanıza. Orada hocam sultanlar gibi yaşarsınız. Hocam, bu da bence bu tür bir seyahat ve göç de esasında güzel bir şey.
Evet, yani hani bir şarkı vardı hocam. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halay çekelim.
Evet hocam, öyle bir şarkı vardı.
Yani mesela emeklilerde bu çok var hocam. Mesela diyelim ki tersine göç, yani memleketine göç ediyor.
Ama göç etmeyip de hocam, İstanbul'da çok mağdur yaşayan, böyle güneş ışığından uzak, taze yumurta yiyemeyen, hastalığına hastalık katan hocam, güneş göremediği için kemikleri eriyen de çok insan var hocam.
Kesinlikle. Yani hani İstanbul'da yaşamak ile hocam, İstanbul'u yaşamak başka şeyler. Ya sen İstanbul'u yaşayamıyorsun ki. Sen işte atıyorum, ya eleştirmek için söylemiyorum, Balcılar'da bodrum katta yaşıyorsun.
Kütahya'yı görmemişsin, Süleymaniye'yi görmemişsin.
Denize gidemiyorsun. İşte market, iş ve ev arasında bir üçgen kurmuşsun ama memlekette olsan çok daha şeyin olacak yani. Gökyüzünü göreceksin, insan göreceksin, dost göreceksin vesaire. Yani o zaman dediğin gibi bu çok yanlış bir şey.
Hocam, bizim Ege bölgesinde mesela yani biz de köyden, yani anne babamız itibariyle köylüyüz. Hocam, herkesin bir 10 dönüm, 15 dönüm toprağı vardır. Sizin hocam şey gibi değildir. Bizde toprak çoktur.
Evet.
Yani hocam gitsen böyle bir ağaç açlasan, ceviz ağacı eksen, ne bileyim kiraz ağacı, vişne ağacı hocam. Orada oyalansan daha sağlıklı insan olursun. O yüzden hocam yani bazen biz böyle kafaya bir şey takıyoruz. Bir türlü hocam o fikirden vazgeçemiyoruz. Yani bence İmam Gazali Hazretleri hocam burada gözümüzü açmış. Dinimizi yaşamak hocam. Hocam illa bu dini hayattan kasıt şunu söylüyor hocam peki. Siz bunu caiz görüyor musunuz diyorlar yani Süfyan-ı Sevri'ye. Hani sırf ekmek ucuz diye gidilir mi bir yere? Hocam cevap çok ilginç. Geçimin kolay olduğu yere gidiniz. Orada din daha sağlam ve daha rahat yaşanır.
Evet.
Şimdi hocam İstanbul'da yaşıyorsunuz. Doğalgaz parası yetişmiyor. Çünkü hocam her şeyi doğalgazla yapıyorsunuz. Köyde olsanız belki 3-5 odun parçasıyla yani yemek pişirebilirsiniz. Isınabilirsiniz evet. Yerine göre. Şimdi köyde olsa hocam 5-10 tavuğunuz olur. İcabında. Yanlış anlaşılmaz mı hocam? Bu programın amacı insanı köylere döndürmek değil. Hocam bazen köylünün şehre gelmesi lazım. Bazen şehirdekinin de duruma göre köye gitmesi lazım.
Hocam pandemiden sonra mesela millet şeyi fark etmeye başladı.
Bu güzellikleri.
Tabii. Yani gökyüzünü görmenin yeşilinin ne demek olduğunu ve şeyde hocam şöyle azıcık açılın İzmir, Sakarya ya da burada Tekirdağ, Edirne tarafı hocam kırsal alanda fiyatlar o kadar yükseldi ki artık.
Demek ki hocam insanımızın bir kısmı döndü geriye.
Ya da dönmek istiyor yani. Hocam aklıma şey geldi birdenbire. Mevlana'nın bir sözü. Fihi mafih de ne diyor biliyor musunuz? Tokat'a gitmek gerek. Çünkü Tokat'ta insanlar ve iklim mutedildir.
Aa çok güzel.
Ve ben Tokat'a gittim hocam. Çok sevdiğim dostlarım var. Kulakları çınlasın. Mesela Adem Çakır hocam yani. Böyle efsane bir akademisyendir. Bir davranış ve kanaat önderidir. Mesela Rukiye Şahin hocam var. Üniversitede hoca. İki kez şeye davet
etti. Yani hocam insanların böyle latif ilişkilerin sal olduğu yere gitmek de bir dini yaşam açısından hocam bir güzellik. Mesela evet. Hocam yani tabii ülkemizin her tarafı güzel de hayat şartları çok zor. Yani sıcağı çok sıcak, soğuğu çok soğuk. Sizin de o imkanınız yok. Orada yaşamaktansa hocam.
Evet.
İklimi daha müsait bir yere. Veya hocam çok maddi sıkıntı çekiyorsunuz. Çoluk çocuğun yüzünü görmüyorsunuz. Evet. Çalışmaktan. Evet. Çünkü ev kirası hocam olmuş 5.000 lira. Bilmiyorum kaç bin lira. Ne gerek var? Aynı işi hocam küçük yerde yapabiliyorsak ilçede git orada yap.
Evet. Yani insan alışkanlıklarından sıyrılmadan işte hocam bu bile alışkanlık yani insan zamanla kendine zarar veren şeylerden hoşlanmaya başlıyor hocam. Mazoşizm yani.
Hocam geçen ben memlekete gitmiştim. Burada bir kaldığım dairem var. Komşumuz taşınıyormuş. Hani ama bizim Kütahyalı değil. Dedim ya niye taşınıyorsun? Ya benim bir dedi bu şirketin dedi her ilde dedi şubesi var. Ben de bunun havasını beğenmedim. Çok sert, soğuğunuz çok soğuk dedi. Gidiyorum daha sıcak bir bölgeye dedi. Hoşuma gitti yani adam. Tamam insan ilişkiler çok güzel falan ama dedi. Burada çok soğuk havanızı beğenmedim dedi. Gitti hocam şimdi. Hocam biz de yani böyle özellikle hocam maddi sıkıntı çekiyorsak. Ben hocam şundan dolayı biz şimdi neticede ilaççı hocayız. Vakıflarla falan iletişimimiz de çok fazla. Adam gelip hocam ev kiraz yardım istiyor. Ya tamam ev kirasını biz de versek bir vakıf olarak. Yine adamın problemi çözülmüyor ki.
Evet.
Bir de ulaşımı var. Daha dün hocam bir yakınım söyledi. İstanbul'da günlük 30 TL diyor. Ulaşım parası veriyor ama şehir içinde yani. Özel arabasıyla değil. Yani hocam aylık 1.000 lira neredeyse. Halbuki hocam küçük yerlerde. Çünkü hocam bazı şirketlere hocam her yerde şubesi var. Hani bu bazı mağazalar var ya hocam. Mağazalar
evet, evet.
Zinciri. İstanbul'da değil de onun atıyorum işte Afyon'un küçük kasabasında da yaşayabilirsiniz. Hele oralıysanız. Hocam ben şunu söylüyorum. Eğer sizin 4-5 tane çocuğunuz varsa siz şehre gelmek zorundasınız. Köyde kalırsanız o çocukların hakkını yersiniz.
Okutamazsınız.
Okutamazsınız. Ama emekli olmuşsunuz. Yani hiçbir artık bağınız kalmamış ve sıkıntı çekiyorsunuz. Hani eviniz evet. Falan var. İmkanlarınız iyi. Çoluk çocuk işinde gücünde tamam. Hocam ne gerek var zorlamaya? Herkes hocam tutturmuş. İlla şehir olsun. İlla köy olsun demek de hocam yanlış. İlla şehir olsun demek de yanlış.
Evet, yani köyde duracak. Hocam bir de köyde artık eğer yatırım düşünüyorsa insanlar hocam işte tarımın geldiği noktayı görüyoruz. Gitsin hocam köyde olabildiğince doğal tarım yapsın.
Vallahi yani. Hocam Ukrayna kriziyle beraber yakında yani koyunculuk yapmak, hayvancılık yapmak, buğday arpa ekmek hocam en karlı yatırım olacak size söyleyeyim. Çünkü hocam müthiş yükselecek bundan sonra patatesli şeydi. Buradan yani şunu söylüyorum hocam lütfen bir kısım kardeşlerimiz gitsinler köyde üretim yapsınlar. Hem onlar rahat etsin. Hem de hocam İstanbul'da büyükşehir tüketim azaldığı için biz rahat edelim değil mi hocam?
Kesinlikle. Mesela benim hayalimdeki şeylerden bir tanesi de hocam araştıracağım. Bizim köyde çok yüksek rakım. Yani 950 metre falan. Verimli değil toprak o kadar. Mesela fındık çok bakım gerektiriyor. O kadar verim alamıyorsun. Sahile doğru indikçe şey artıyor. Mesela fındığın verimi artıyor.
Evet.
Mesela şey düşünüyorum. Acaba bununla ilgili ceviz bizim yükseklerde yetişebilecek şey var mı?
Soğuğa dayanıklı?
Evet. Yükseğe dayanıklı, soğuğa dayanıklı ceviz türü var mı? Ceviz mesela iyi bir yatırım aracı hocam.
Kaliteli besin, dayanıklı besin.
Evet. Bütün diyelim ki fındıklı şey edeceğim, kıracağım eğer oluyorsa yani ceviz ekeceğim. Aynı zamanda nedir? Aynı zamanda köyde yaşayacak kendime bir yaşam alanı üretmiş olacağım. Yoksa yani yılda bir hafta, iki hafta kalacağın bir yere ev yapamıyorsun ama böyle aynı zamanda bir iş olursa hocam orada yapmak pekala mümkün yani.
Yani hocam şunu demek istiyorum. Kafamızdaki şeyleri hocam kıralım, sınırları. Seyahatle alakalı, göçle alakalı özellikle. İcabında hocam kendi şehrimize bırakıp bunu hocam İbn Hacibe'de gördüm ben. İbn Hacibe diyor ki insan diyor kötü ahlak varsa bir yerde, kötü insanlar var hocam, kötü alışkanlıklarınız var. Oradan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Köyünüzü değiştirin. Köy olmadı şehri. Şehir olmadı hocam ülkeyi değiştirmeyi tavsiye ediyor. Ta o zamanlar hocam.
Yani.
Düşün hocam şimdi mesela Avrupa'da bazı kardeşlerimiz hocam ben bazen onlarla görüşüyorum. Hocam artık Avrupa'da yaşamak zor diyorlar. Çünkü çoluk çocuk ahlaken hocam orası tamamen hedonist olduğu için. Hocam Türkiye'ye geri geliyor mesela. Bence değer mi hocam? Kesinlikle değer. Yani Almanya'da hocam sizin aileniz dağılacaksa. Ailenizin evet. Çoluk çocuğunuzun eğitimi orada eğitimsiz kalacak veya eğitilecek ama Almanlaşıp sizden kopacaksa gel hocam İstanbul'a gel memleketine burada bir iş çalış bir işte bulun ve çoluk çocuğun canını kurtar hocam.
Evet.
Hocam bir hadis-i şerif atıyorum. Kişinin en helal kazancı diye sanki hocam bir vadideki koyunlarından aldığı şeyle alakalı hadis tam hatırlayamadım hocam da peygamberimiz kıyamet yaklaştıkça diyor hocam kişinin diyor en helal kazancı yani bir 3-5 koyun olacak önünde sürüsü. Onlar da hocam beslenecek etiyle sütüyle. Ki hocam hadisler bunu bir parça hocam bize bu ahir zamanı haber vermiş.
Evet.
Öyle zaman gelecek hocam artık şehir içinde yani her şey haramlaşacak. Gıdalar hocam mesela. Organik bir şey bulamayacaksınız.
Evet.
O zaman hocam belki biraz daha böyle göç etmenin de faydası var diye düşünüyoruz.
Kesinlikle. Hocam mesela beslenme uzmanlarını soruyorsun. Mesela Mehmet Öz profesör.
Evet.
Amerika'da ünlü Türk profesör. En iyi beslenme nasıldır diyor. Köydeki beslenmedir diyor yani.
Köydeki köylüler gibi beslen.
He. Ve köylüler gibi yaşa. Niye? Hareketli. Doğanın içerisinde nefes alıyorsun. Gökyüzünü seyrediyorsun. Doğayla iç içesin. İnsanlarla sohbet muhabbetin var vesaire.
İstanbul'da yürüyemiyorsun hocam. Yürüme imkanımız hiç yok hocam. Günlük belki evet. Yürümemiz birkaç kilometre bile değil.
İşte gidip şey etmek lazım. Oranın havasına uyum sağlamak gerekiyor. Şimdi buradan bize bir hafta gitmek, iki hafta gitmek çok güzel geliyor da orada sürekli yaşayabilmek için artık orada bir şeyler üretmek lazım. Oranın
tabii.
Kültürüne, oranın sohbet muhabbet denklemine girmek lazım yani.
Hocam gerçi Mevlana Hazretleri pek köyde yaşamayı tavsiye etmiyor. Birkaç gün köyde kalanın 40 gün aklı başına gelmez diyor. Şu bağında hocam yani siz oraya dedikodu ortamına düşerseniz. Hocam köyler küçük yer olduğu için o işe düşmez de hocam tatlı büyüklükte olması lazım köylerin.
Yani evet.
İlçe milçe bence daha güzel hocam. Hani köyde çünkü yakın akrabalar var, toprak kavgaları başlıyor hemen. Ama hocam ilçede yine herkesin sınırları daha bir net. Hocam durumumuza bakacağız işte yani. İlla şehirde yaşamak da farz değil, köyde yaşamak da farz değil. Ama İmam Gazali diyor ki hocam, nerede rahat edeceksen.
Evet.
Psikolojik olarak hocam. Baskı altında hissetmeyeceksen git orada yaşa diyor hocam. Vallahi helal olsun. 1111 vefatı 900 sene önce hocam bize
bugün bu yolumuzu... manzarayla ilgili öngörüleri var yani.
Öngörüleri var. Hocam son bir, dördüncü hocam kısım. Geçimini temin etmek için çıkılan seyahattir. Kendisini ve çoluk çocuğunu kimseye muhtaç etmemek için rızkını kazanabileceği yere gitmek, bu niyetle gitmek hocam sevaptır ve itaattir. Allah'a itaattir. Şimdi hocam bu Almanya gitmeye bunu kastediyor hocam. Çünkü şehirler arası değil, uluslararası seyahat hocam bu göç. Eğer maksadı dünya malını artırmak, övünmek ve süslenmek gibi niyetlerle olursa, o takdirde böyle bir sefer şeytanın yolunda yapılmış bir seyahat olur. Ve sahibini günaha sokar. Hocam şimdi kimisi gidiyor Almanya'ya? Çoluk çocuğun rızkı için gidiyor ve güzelce geliyor. Hocam bir kısmı da güzel araba getireyim. Güzel bir fatörlü şapka getireyim. Köyümde dolaşayım, hava atayım. Gerçi hocam artık eskide kaldı. Bugün pek böyle bir şey kalmadı da. Ama hocam böyle seyahatler de vardı biliyorsunuz evvelden.
Evet. Sonuçta insan hep kendi durumuna göre kendini geliştirecek maddi ve manevi açıdan, ruhsal açıdan, çoluk çocuğuna yetiştirmek açısından vesaire, bütün bu faktörleri göz önünde bulundurarak alternatiflerini değerlendirmesi lazım yani.
Ve asla hocam İmam Gazali'nin şeysi hiçbir seyahatte diyor, övünmek, başkalarına karşı böyle efendim kibirlenmek caiz değildir. Bu tür seyahatler diyor hocam insana zarar verir diyor. Yani işte hocam evet. Amerika'ya gittiniz, orada okudunuz. İşte meşhur doktor oldunuz. Geldiniz köyünüze, kimseyi beğenmiyorsunuz. Ay Avrupa'da şöyle yaşıyorlar, şöyle temizler. Var hocam bu tür hasta tipler.
Geçen bir arkadaş bahsetti.
Evet.
İşte Türkiye'den bir hanım Amerika'ya gidiyor. Belli yerler var orada fotoğraf için. Böyle popüler olan mekanlar. İşte elini diyor böyle koyuyor diyor. Çünkü dört parmağında da şey var yani. Yüzükler, pırlantalar
ne
var.
Gözüksün
ya
diye.
Bir kadın yani dört tane yüzüğünü böyle göstererek poz verir mi yani?
Veya hocam mesela bazen böyle Almanya'dan gelen, Avrupa'dan gelen kardeşlerimiz oluyor böyle hocam. Hocam birkaç tane denk geldim. Bir hanımın akrabası vardı. Dedim bir daha benim evime gelmesin bu adam. Hocam Fransa'yı nasıl övüyor biliyor musunuz? Hocam Fransa'nın taşı toprağı altın. Fransızlar harika insanlar. Hepsi melek. Türkler pis, aptal ve görgüsüz. Hocam bir Türk orada yaşıyor. Ve hocam bunu söylüyor yani. Yaptı hocam bütün sohbetlerin konusu bu. Fransızlar çok medeni. Çok asil millet. Haksızlık yapmaz. Trafikte önünü kesmez. Yolda yürürken yere tükürmez. Ama Türkler işte trafikte kornaya basar. Başkasının önünü keser. Yolda yürürse yola tükürür. Ya dedim kardeşim bu sohbet konusu olur ama bir dakika yani. Bütün sohbet konusu olur mu hocam? Ve en son ambargo koydum arkadaşa. Evime gelmesin, evine gitmem dedim yani. Ya kardeşim bir kere bu yani süslenmek için ve övünmek için ben Fransa'da yaşıyorum ben de asilim demeye getiriyorsunuz.
Asıl mevzu o yani.
Adam sizi ziyarete gelmiş hocam. Fransa'dan sizi aşağılamak için gelmiş sanki yani. O Fransa daha güzel. Bana ne Fransa güzelse mübarek olsun. Gelme o zaman. Orada yani, yaşa.
Evet.
Hocam bizde böyle çok kompleks biliyorsunuz bizim Türk kültüründe. Bunlar çok yaşanıyor maalesef.
Evet, aşağılık kompleksi hiç iyi bir şey değil. Muhtemelen zaten ona Fransızlar da yani
değer vermiyordur.
Muhtemelen. Yani bir zenci gibi muamele ediyordur.
O da bize
yani
öyle muamele yaparak
telafi etmeye çalışıyor.
Fransızların intikamını oluyor. Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Seyahatlerin hocam çeşitlerini, biraz turizmin faydalarını ve hocam zararını görmüş olduk yani. Ben gittim diye böyle caka satarsanız o caiz olmadığını da fark etmiş oldu hocam. Çok teşekkür evet ederiz. İnşallah hocam haftaya tekrar görüşürüz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.